mucizenin tüm peygamberlere verildiğini söyledik. Peki mucizenin şartları nelerdir? Yani bir olağanüstü olayın mucize sayılması için hangi şartları taşıması lazım? Her türlü olağanüstü olay mucize sayılmayacaktır. Onun mucize olması için bir takım şartlarımızın olması lazımdır. Bir kere mucize adı üzerinde muciz olmalı. Harikulade ve insanı aciz bırakan, benzerini yapmaktan tüm insanların aciz kaldığı. Mesela ben yapamam ama sen yapıyorsan aynısından, demek ki o mucize sayılmaz. Yani hiç kimse yapamamalı yani. Dünyada hiç kimse onu yapamıyor olmalı. İnsanın yapabileceği bir şey olmamalı. Mesela Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli vad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadikin. Eğer kulumuza indirdiğimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirdiğimiz şu Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, haydi onun bir tane suresinin benzerini getirin. Ve bütün şahitlerinizi, profesörlerinizi, ilim adamlarınızı da çağırın. Şimdi bütün hepsini çağırın diyor. Allah'tan başka diyor. Ved'u şuhedâikum min dunillah. Allah'tan başka ne varsa hepsini çağırın. Yapamazsınız diyor. İşte mucize böyle olur. Allah'tan başka kimsenin başaramayacağı. O peygamber de aslında kendisi onu başarmıyor zaten. Hakikatte mucize Allah'ın fiilidir. Peygamberin fiili değildir zaten. Onu peygamber de başaramaz. Biz bu ayette açıkça anlıyoruz ki min dunillah ifadesinden, Allah'ın dışında herkesi çağırın. Ondan anlıyoruz ki demek ki melekler bile bunu başaramaz yani. Ne peygamber, ne melekler, ne cinler, ne insanlar. Demek ki bir harikulade olayın mucize sayılmasının bir kere ilk şartı budur. Kimse başaramıyor olmalı. Birinci şartımız bu. Mesela diyelim ki asanın ejderhaya dönüşmesi. Bunu başarabilecek bir insan var mı? Mesela Kur'an gibi bir kitap, bir tane suresi olsun hiç olmasa, başarabilen tarihte var mı yani? Halen şu anda var mı? Bir tane suresinin benzerini getirseydiler, Kur'an'ın bütün iddiası çürütülmüş olurdu ve o zaman da savaşlara da gerek kalmazdı. Meşhur Cahiz'in dediği gibi diyor ki muarazay bil huruf mümkün olmadı, muharebe bil suyufa mecbur oldular. Yani harflerle Kur'an'a karşı koyamadılar. Bir tane suresinin benzerini yazamadılar. Onun gibi belagat ve fesahatta zirve. Onun gibi gaybden haber veriyor. Onun gibi bilimsel takım gerçekleri içeriyor. Henüz bilinmeyen, belki 1000 sene sonra bilinecek olan bir bilimsel gerçeği içeriyor. Bir gaybi haberi içeriyor. Bir doğru bir kriter vaz ediyor. Medeniyetin bir esasını vaz ediyor. Filan böyle bir sure, bir tane sure getirseydiler, kısa, çok manalı ama anlat bitmiyor. Kelimeler arasında acayip bağlantılar oluyor. Cümleler arasında bağlantılar oluyor. Ayetler arasında bağlantılar oluyor. Ve birçok meseleye bir cümle içinde temas ediyor. Her bir kelimesini ele aldığın zaman bir saat konuşturuyor insanı. Artık yani mesafe alamıyorsun. Mesafe alamıyorsun. Biraz hızlı geçeyim de bari 2-3 ayet işlemiş olayım diyorsun. Yani o kadar genişlemeye müsait ki. Böyle bir tane sure ya da işte Musa'nın asası gibi bir mucize ya da İsa'nın ölüleri diriltmesi gibi bir şey. Haydi getirin. Yapamadılar. Fe in lem tef'alu, yapamadınız madem ve len tef'alu ve yapamayacaksınız da o zaman fettekun nara leti vekuduhen nasu vel hicara yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden korkun, Allah'tan korkun, ateşten korkun. Uiddet lil kafirin, o cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Böyle bir mucize, hadi gösterin. Mesela peygamberlerin gösterdiği mucizenin bir tane benzeri dünyada gösterilmiş midir? Halen de mesela böyle bir şey olay yoktur. Yani seçilen mucizeler de benzeri getirilemeyen şeyler. O da ilginç yani. Bakın bugün uzaya gidiliyor ama o hala yapılamıyor. Körün gözü hala açılamıyor. Körün gözü tıbbi yollarla açılsa bile, yani açıl demekle açılmıyor ama. Böyle bir şey hala gerçekleştirilemiyor. İşte bu benzerinin meydana gelmesinin mümkün olmadığını gösteriyor. Allah'ın dışında hiç kimsenin yapamayacağı bir şey, kullara verilen iradeyle mümkün olmayan bir şey, kullara verilen kudretle mümkün olmayan bir şey, böyle bir şey olmalı, yoksa ona mucize denmez. Deccal, evet, mesela Deccal ölüyü, işte bir insanı öldürecek ve tekrar diriltecek. Bunu ona veren de Allah, kendi gücü değil ki. Bunu zaten Peygamberimiz haber veriyor. Niye bu kudret ona verilecek? Onun Deccal olduğunu anlayalım diye. O salih kul, Deccal'in öldüreceği salih insan diyecek ki, benim peygamberim böyle demişti. Deccal öldürecek, diriltecek. Haydi beni öldür, dirilt. Öldürecek ve tekrar diriltecek Deccal. Diyecek ki, benim peygamberim tekrar yapamayacak dedi. Bir daha öldürsene beni hadi. Öldüremeyecek. Böylece Deccal olduğu anlaşılacak. Yani Deccal, evet, olağanüstü bir olay. Biz demiyoruz ki olağanüstü olay bir tek mucizedir. Keramet de var, istidraj da var, değil mi? Şeytani olanlar da var. Sonuçta onları da yaratan gene Allah'tır. Biz ne dedik? Kulların fiilleri bahsinde, bu dersin başında, akaidin başında, işte ilk derslerinde ya da kulun fiili neyle gerçekleşiyor? Allah'ın kudreti ve kulun kudretinin birleşiminden gerçekleşiyor. İmam Maturidi'ye göre böyle ve orta görüş de budur yani. Şimdi dolayısıyla kul irade etse de Allah irade etmese gene olmaz. O halde Deccal'in yaptığı şey, Deccal irade ediyor ama Allah da irade ediyor ve Allah yaratıyor. Deccal yaratmıyor o olayı. Sadece Allah ona o kudreti veriyor, kendisi de kudretini koyuyor ortaya. Bu iki kudretin birleşiminden yaratıyor. Neden? Çünkü o mes'ul olsun diye. Allah direkt olarak yaratırsa, o zaman kulun iradesi sıfır olmuş olur. Fiilin oluşumunda kulun iradesinin tesiri olmamış olur. O zaman kul kıyamet günü kendisini savunur. Ya Rabbi der, benim iradem yoktu, ben yapmadım, sen yaptın, benim kabahatim ne? Der. Onun için Allah ona böyle bir cüz'i irade veriyor. Ve Deccal olduğu anlaşılsın diye de ona böyle bir olağanüstü bir özellik veriyor. Yani bu gayet normal bir şey. Bu istisnai bir olay. Yani mesela Firavun da işte de şeye, Nil nehrine tersine ak dedi, Nil nehri tersine aktı filan, böyle bir şey yok. İsrailiyat bilgiler bunlar. Allah yani bir Firavun'un emriyle Nil nehrini tersine döndürmez. O zaman insanlar Musa Aleyhisselam'a da inanmaz yani. Derler mi demek ki Musa da aynı, Firavun da aynı. Farkı yok o zaman yani.
Sahte peygamberin hocam mesela bir kuyuya bereketlensin diye
tükürmesi, kuruması. Evet, Allah Azze ve Celle onu rezil etmek için tam tersini yapıyor yani. Evet. Mucizenin şartlarından birisi de peygamberlik iddia eden kimsenin bizatihi kendinden zuhur etmeli. Ondan sadır olmalı. Yani mesela peygamberlik iddia eden Ahmet ama mucize Mehmet'in elinde gerçekleşiyor. İşte bu benim mucizemdir diyor ondan sonra da. Halbuki böyle olmaz. Peygamberlik iddia edenin kendi elinde gerçekleşmesi lazım. Olağanüstü, harikulade olayın. Ve onun davasını doğrulasın diye yani. Ve mucizenin ileri sürdüğü, peygamberin ileri sürdüğü davaya da uygun olması lazım. Yani mesela ben diyor ölüyü diriltirim diyor mesela. Allah'ın izniyle. Ondan sonra ölüyü diriltmiyor. İnsanı mesela diyelim ki şu ölüyü dirilteyim diyor. Mesela o ölüyü diriltemiyor. Mesela bir kuşu diriltiyor. Misal. Olmaz. Mesela deprem yapayım, deprem meydana getireyim bir izniyle diyor delil olarak. Deprem meydana getirmiyor, yağmur yağıyor mesela. Dediğine uygun bir olay gerçekleşmiyor ise bu mucize sayılmaz. Dediğine uygun yapması lazım. Ve dediği vakitte olması lazım. Mesela dese ki yarın deprem meydana getireceğim. Yarın meydana getiremedi, bir ay sonra deprem meydana getirdi, olmaz. Dediği vakitte ve dediği şekilde, deprem dediyse deprem, mesela ay tutulması dediyse ay tutulması, ne demişse o. O şekilde meydana getirmesi gerekiyor. Ve gösterdiği mucize kendisini inkar eden, reddeden, kendini yalancı durumuna düşüren bir mucize, bir olağanüstü olay olmamalı. Mesela diyor ki adamın gözünün bir tanesi körmüş Müseylime'nin. Müseylime yani Müslümancık demek. Sahte Müslüman manasında. İsmi tasgirdir yani. Müseylim. Yani Müslim. Müslümandır. Hakiki Müslüman. Müseylim de yani Müslümancık, sahtekar yani. Bu Müseylimetül Kezzab, yalancı Müseylime, yalancı Müslümancık. Bu diyor ki ben de işte peygamberim, ben de mucize göstereyim. Ne istiyorsunuz mesela? Diyor mesela demişler şu körün gözünü aç bakayım. Açıl demiş, adamın diğer gözü de gitmiş. Allah Azze ve Celle onu rezil etmek için adamın diğer gözü de kör olmuş. Böylece yani o dediği şey kendisini tekzip eden bir şekilde gerçekleşiyor. Böyle olursa mucize sayılmaz. Ve mucizenin mucize sayılması için peygamberlik iddiasıyla birlikte gerçekleşmeli. Daha evvelden gerçekleşmiş bir olaysa sayılmaz. Mesela diyelim ki peygamberimizin göğsünün yarılması olayı, ufak çocukken olmuş olan bir olay. Mesela işte benim göğsüm yarılmıştı, benim mucizem budur dese, evet haddi zatında bu da olağanüstü bir olaydır. Fakat peygamberlik iddiasından evvel olmuş bir olaydır. O delil olmaz. Peygamberlik iddiasından sonra olmalı. Öncesinde bir olağanüstü olay başından geçmişse, birçok insanın başından belki de geçmiş olabilir, herkes o zaman eski olayları kullanmaya kalkar delil olarak. Peygamberlik iddia ettikten sonra olmalı yani o olay. Tabii ki mucizeler lazım olduğu zaman ve gerektiği kadar Allah tarafından nasip edilir. Çünkü mucize bir bakıma hem korkutmaktır hem de imanı kuvvetlendirmedir. Bir kısım insanları korkuttuğu için imana zorlama özelliği vardır yani. Adam çünkü korkuyor ve iman et. Yani ne olur ne olmaz, ben diyor iyisi iman edeyim, başıma bir şey gelmesin. Mesela diyelim ki bugün bir sahtekar şeyhin aleyhinde konuşsan, sahtekardır o desen, bir şeyden anlamaz, ne ilim var ne takva var, öyle ortaya çıkmış birisidir desen, mesela bazı insanlar sana ne der? Aman ha, çarpılırsın ha, derler. Demek ki böyle bir, yani insanda böyle bir korku var yani. Yani bir sahtekarın aleyhinde konuşmak lazım aslında. Çünkü o insanları aldatıyor. Hakiki bir veli değil yani aslında. Bir sahtekarın biri. Onu ortaya çıkartmak lazım. İnsanları onun şerrinden uzak tutmak lazım. Buna rağmen insanları anlattığınızda onlar aman ha çarpılırsın ha derler. Demek ki böyle bir mevzu var yani, korkma olayı var. Şimdi mucize de korkutuyor. Yani bir sahtekar veliden bile insanlar korkuyor. Bir peygamberin, peygamberden veya onun gösterdiği mucizeden de korkmaz mı? Korkar yani. O yüzden korktuğundan dolayı iman etmesi istenilmeyen bir şeydir. Düşünerek iman daha güzeldir. Ama düşünerek iman etmiyorsa o zaman korkarak iman etsin bari. Son çare. Son çare. Yani mesela insan çocuğunun diyelim ki isteyerek ders çalışmasını ister. Senin zorlamanla değil yani, kendisi istesin. Öyle insan mutlu olur yani. Ama baktın ki kerata çalışmıyor, bir kızarsın yani. Madem öyle, gel böyle. Yani adam gibi sen kendi isteğinle çalışmıyorsan o zaman kızarım ben de sana dersin. Aynen öyle. Allah Azze ve Celle aslında istiyor ki insanlar düşünerek iman etsinler. Çünkü bu daha makbul bir şey. Ama korkarak iman aslında biraz bir zorlama var burada. O yüzden Allah Azze ve Celle çok fazla mucize indirmek istemiyor. Yoksa Allah dakika saat mucize indirir yani. Haddi zatında Allah zaten her an sonsuz mucize meydana getiriyor. Yani şu havanın temiz olması bile bir mucize. Her an elmalar, armutlar, domatesler, salatalıklar, patatesler, soğanlar fışkırıyor her taraftan. Her gün insanlar doğuyor, ölüyor, doğuyor, ölüyor. Sabah oluyor, gece oluyor. Aslında Allah her an mucizeler yaratıyor sonsuz sayıda. Bu kadar bitkiler, bu kadar hayvanlar, bu kadar karıncalar, balıklar, bu kadar galaksiler, hepsi hareket halinde ve sürekli bir şeyler yaratılıyor, sürekli bir şeyler ölüyor. Allah yani isterse sonsuz mucize yaratır, zaten de yaratıyor. Peygamber'e de böyle verir istese. Ama Allah istiyor ki insanlar düşünsünler. Bu daha makbul yani. Allah bizi aslında daha yüksek makama çıkartmak istiyor. Makamımızın yükselmesi için çok mucize vermiyor. Ama insanoğlu anlamayınca sonra kıyamet günü bir mazereti kalmasın diye mucize gösteriyor. Mesela nasıl ki baba çocuğuna bazen kızar, aslında istiyor ki yani çocuk kendi isteğiyle çalışsın. Ama çalışmayınca kızar. Niye? Onun iyiliği için. Korksun da belki çalışsın, belki sever, belki öyle anlar. Belki hele bir otursun dersin başına, belki sevmeye başlar. Onun gibi hele bir iman etsin, belki de hoşuna gider, sever yani. Hani peygamberimiz bir adam İslam'ı anlatmış. Adam demiş ki kendimi istekli bulmuyorum. Demiş olsun, istemesen de gir Müslüman ol demiş. Yani hele gir İslam dairesine, belki de hoşuna gider. Yani iste, bazı şeyleri istersin, hoşuna gitti gider ama senin hakkında şer olur. Bazen de hoşuna gitmez ama hayır olur. Yani hele bir gir, istemesen de Müslüman ol. Çünkü cehenneme gireceksin yoksa. İşte mucize de bir zorlayıcı özellik olduğu için Allah-u Teala son şans olarak kuluna bir şans daha veriyor. Yani ta ki kul yarın demesin, ya Rabbi ne bileyim ben peygamberde anlayamadım, bir olağanüstü bir şey bana vermedin ki, ben göremedim ki demesin maksat. Mesela baba çocuğuna kızıyor, niçin? Yarın demesin yani, baba sen de bana biraz kızsaydın, ben çocukmuşum, sen de bana hiç kızmamışsın, ben o yüzden okumayı sevmedim. Biraz kızsaydın ben de okurdum belki. Ne vardı biraz da bana kızsaydın yani. Yani yarın babasını suçlar.
Bu bizim yüzde bu karpuz çekildiğinde bazı hayvanların üzerinde veya işte ağaçlar kesildiğinde bazı böyle olağanüstü diyebileceğimiz olaylarla karşılaşıyor. Buna ne gözle bakabiliriz acaba?
Mesela benim odamda var. Gelip bakabilirsiniz. Hatta gidin getirin onu. Bir şey var. Ekmek ya. Ben onu odama koydum. İsteyen arkadaşlar görsün diye. Bana onu Elazığ'dan gönderdiler. Kermes'te. Hanım bacılarımız. Allah rızası için orada. İşte Kermes'te bir hizmetimiz olsun diye. Ekmek pişiriyorlar. Artık ekmeği ne yapacaklar bilmiyorum. Sıkmam yapacaklar. Ne yapacaklarsa. Ekmeği atıyorlar böyle kızgın sacın üzerine. Birdenbire Allah yazısı çıkıyor. Şimdi getireyim bak, şimdi bakın görün, ucu biraz kırıldı ama yine tam görünüyor. Çok net bir şekilde. Şaşırıyorlar yani böyle. Tam Allah yazısı. Bakın. Elif, Lam ve He, görüyor musunuz bakın? Bilmem bu uzaktan görebiliyor musunuz? Bakın bu kasıtlı bir şey değil. Oradan bana hususi bunu göndermişler yani bu böyle bizim arkadaşlarımız yani. Yalan yok yani işin içerisinde. Atmışlar sacın üzerine böyle Allah yazısı çıkmış. Şaşırmışlar. Hemen kaldırmışlar bunu. Saklamışlar. Yani Allah için bir hizmet yapılıyor. Allah da böyle bir mükafat veriyor işte. Yani bu gibi olaylar bu da sonuçta bir bakıma hizmetin kerametidir yani. Yani bazen velinin kerameti olur. Bazen de hizmetin, Allah için çalışan insanların ya da o hizmetin kerameti olur. Yani naylondan bilmem görebildiniz mi ama çok net yani. Çok net. Evet. Yöne kaldıralım. Bu uç tarafı kırıldı biraz. Mesela orada zaten yazı yoktu. Yazı burada başlıyor. Yazı olan yeri duruyor daha sağlam. Evet.
Yani hocam şimdi öncelikle bakıyor dediniz mi? Bizim doğuda da birkaç kişi yerler biraz tartışmış. Eve gelmiş. Ondan sonra eve giderken trafik kazası geçirmiş. Ölmüş.
Kamerayı nasıl
yani, onu bir hocaya söylemişti işte biz ikiler gitti Şiha'ya söyledi de Şiha'nın kiram yakında öldü falan şirk yaptı diye. Hoca da demiş madem ki öyleyse o hatildir o zaman sizin de ondan kısa salmanız gerekir. Madem öyleyse gidin.
Hoca doğru söylemiş yani. Yani eğer o öldürdüyse ama yok şöyle dediyse olur. Yani o kişi mesela şeyhe karşı, şeyh diyelim ki hakikaten bir Allah dostuysa, hakikaten veli bir insansa, ona karşı da bir saygısızlık yaptıysa o kişi, yani benim velime harp açana ben de harp açarım diyor Kur'an Allah Azze ve Celle kutsi hadiste. Yani benim velilerime harp açanlara, düşmanlık yapanlara ben de harp açarım. Yani o manada eğer hakikaten bir veli ise, ona karşı da çok saygısız hareketler yaptıysa, Allah da ondan intikam almış olabilir. Ve bu durumda onu öldüren veli değil tabii ki. Allah'tır. Dolayısıyla da veliden kısas yapılmaz. Yani veliye kısas yapılmaz. Sen onu öldürdün denilemez. Ama tabii ki böyle birisi diyelim ki mesela bir saygısızlık yaptı, ondan sonra da kaza geçirdi, öldü. Hemen bu ondandır demek. Bu yanlıştır yani. Bilemezsin sen yani hikmeti ilahi nedir acaba? Belki de Allah Azze ve Celle onun başka günahlarından dolayı yahut da günahı da yok. Belki de onun böyle bu şekilde ölmesinin başka bazı hikmetleri var. Belki de cennetteki makamının yükselmesi için. Yani mesela her bela her zaman da günahtan kaynaklanmaz yani. Bazen de derecenin yükselmesi için, bazen tecrübe kazanması için. Belki mesela aynı hatayı sürekli yapıyordur. Mesela onun o hatasının farkına varması için. Yani illa da böyle bir işte birine bir şey demiş de ondan dolayı da öyle olmuş değil. Bazen öyle de olur. Ama her zaman bunu iddia edemeyiz. Çünkü bilmiyoruz yani Allah acaba o olayı niye yarattı. Kesin bir şey söyleyemeyiz yani. Bu biraz kötü niyet olur yani o zaman. Suizan olur. Yani bilmediğin halde herhalde işte bu ondan olmuştur. Ne biliyorsun ondan olduğunu? Ya yani Müslüman hüsnü zanneder. Hani benim bir kazam olmuştu. Araba kaydı. Ya yani hızlı değildim ya. Viraj biraz sert bir virajdı. Arabayı da boşa almıştım. Ondan esas biraz fazla kaydı. Kontrolden çıktı. Orada biraz da ıslakmış yer. Pis bir suymuş herhalde. Böyle kaygan bir su. Çöpçülerin şeyinden akmış. Arabasından. Zannediyorum öyle öyle birisi öyle dedi bana. Araba kaydı. Neyse orada kaldırıma vurduk yani. Savruldu araba. Şimdi mesela bu illa da bir günahtan da kaynaklanmayabilir yani. Günahımızdan da olabilir. Olmayabilir. Şimdi ben mesela buradan böyle dersten çıkmıştım. Gece saat 1-1.30. Şimdi yani akşama kadar ders yapmışım. Yani eve gidiyorum. Böyle aklıma kötü bir şey de geçmiyor. Bu şekilde gidiyorum yani. Bu belki virajlara hızlı giriyorsam ki ben bunu kaç defa rüyamda gördüm daha evvel. Viraja hızlı girdiğimi kaç defa rüyamda görmüştüm. Belki de ondan oldu. Yani belki de anlamadım öyle hızlı girmeye devam ettim. Belki de ondan oldu. Belki de o anda bir adam orada karşıma çıktı güzel saat 1-1.30. Bilemiyorum kim. Bana dedi ki üzülme dedi. Belki de dedi daha büyük bir beladan kurtuldun sen dedi. Dedi ve gitti adam. Belki de dedi yani şu anda daha büyük bir belaya girecektin. Çünkü tam E5'e 30 metre kala oldu yani ışığa yakın. E5'e 30 metre kala. Belki de dedi yani orada daha büyük bir hadise olacaktı. Allah sana ondan korudu dedi yani. Tanımadığım bir adam gecenin saat 1.30'unda adam hüsnü zan etti. Belki de dedi bundandır dedi. Çünkü ben acemi bir şoför değilim. Ve böyle bir şey hayatımda ilk defa oluyor. Araba tamamen kontrolden çıktı yani. Savruldu aynı oyuncak araba gibi. Sanki ben yeni sürüyorum arabayı öğreniyorum sanki. Ben iyi şoförlerin bile şoförlüğünü beğenmem. Ben daha iyi şoförüm yani onların çoğundan. Ama oldu yani. Olursa oluyor. Bilen bir anda oluyor. Bilemiyorsun. Hiç yani bir saniye sürmüyor. Hikmetini Allah bilir yani. Belki de o adamın dediği gibi. Belki de sürekli viraja girerken boşta girme huyum vardı benim. Belki de Allah daha büyük beladan kurtarmak için bundan sonra böyle dikkat et dedi. Ondan sonra da dikkat ediyorum. Artık viraja girerken boşta girmiyorum. Savruluyor çünkü araba. Biraz fazla kırıverirsen boşta olunca dayanmıyor. Araba savruluyor. Yani kazalar, belalar bunların İnsan tabii kendinde de hata görmeli. Bir hikmeti de olabilir. Bunu da hesaba katmalı. Şimdi bu verilen mucizeler ekseriyetle peygamberlerin zamanında en çok bilinen ilim hangisi ise o alanda verilmiştir. Musa aleyhisselam zamanında mesela en fazla sihir biliniyor ve Allah azze ve celle öyle bir mucize veriyor ki bütün sihirbazların attığı sihirleri yutan bir mucize. Şimdi o olay nasıl oldu? Musa aleyhisselam evvela Firavun'a gitti. Firavun delilinle peygamber olduğuna dair dediğinde attı asayı, ejderhaya dönüştü. Firavun korktu, tut şunu ey Musa dedi. Ejderha üzerine doğru gidiyor, yalvardı Musa'ya, tut şunu dedi. Tuttu Musa aleyhisselam, tekrar asaya döndü. Şimdi Firavun bunu gördü. Dedi ki sihirbazlarına, bu Musa asayı ejderha yapıyor. Halbuki yapan Allah. Buna karşı siz de öyle bir şey yapın ki ona benzesin. Böylece insanlar Musa'nınki de bu sihirbazlarınki gibiymiş demek ki desinler ve peygamber olduğuna inanmasınlar. Liderler ekseriyetle böyle bu tür planlamaları yapabilecek insanlardır ve böyle bir tuzak hazırlamak istedi. Yani aklı sıra insanlar Musa'nınki de bu sihirbazlarınki gibi desinler. O yüzden onlara bunu tavsiye etmiş olmalı. Çünkü onlar ellerindeki ipleri attılar. Musa aleyhisselam neyi atıyordu? Daha evvel görmüştü. Neyi atıyordu o? Asayı. Onlar asayı atamadılar. Çünkü onlar onu yapamaz. Onlar ipleri attılar o yüzden. Ve tabi çok fazla sayıda sihirbaz çağırmıştı. Hepsi ipler atınca hepsi anlaşmışlar. Yani Musa'nınki ejderha oluyorsa bizimki de bari yılana benzesin. Böylece çok da fazla olduğu için tabi halk uzaktan seyrediyor. Çünkü bir sürü insan uzaktan seyretmek zorunda. Ve uzaktan seyredenler o ipler yılana dönüştü sansın. İplerin içine civa yerleştirmiş aslında. Civa ısınınca hareket ettiriyor ipi. Uzaktan bakanlar da böyle yılan gibi görüyor. Ve işte Musa attığı asası ejderha olduysa, aha bizimki de yılan oldu. Benzeri bir şey desinler. Ve böylece Musa'ya iman etmesinler. Siyaset bu. Allah ne yaptı? Rezil etti. Musa aleyhisselam atın dedi atacağınızı. Attılar. Herkes böyle büyülendi. Hatta Musa aleyhisselam bile korkmuş. Bu ne ya Rabbi demiş. Allah-u Teala buyurmuş ki korkma, at elindeki asayı, sen gerisini bana bırak. Atıyor, onların bütün şeyle sihirlerini yutuyor. Böylece ne oluyor? Yani şimdi sadece atsa ejderha olsa bir mucize. Ama bir de onlarını yutunca Firavun mosmor oluyor yani. Sihirbazların iman etmesi de aslında bundan. Çünkü yani eğer gerçekten peygamber olmasa, diyelim ki mesela attığı asa hani ejderhaya benzedi diyelim. Hani onlar öyle diyelim ki yorumladılar. Aslında ejderha değil ama bizim gözümüzü boyadı falan gibi diyelim ki öyle düşünebilirler. Ama öyle olmuyor yani, bu ejderha gidip onların yakını yutuyor yani. Canlı yani bu. Bu aklı başında, bu biliyor yani, bunu birisi yönlendiriyor. Bu ejderha başka ejderha yani, bu akıllı. O yüzden iman etti, secdeye kapandılar. İşte her peygambere o dönemde en meşhur olan neyse o alanda bir şey veriliyor. Ta ki şunu diyemesinler kafirler. Tabi sen bizim bilmediğimiz bir alanda bize mucize gösteriyorsun. Biz de onu hiç bilmiyoruz. Bize bildiğimiz bir alanda göster ki anlayalım sen peygamber misin, yoksa sen de bizim gibi bir teknoloji mi kullanıyorsun? Ve işte Allah-u Teala'nın o gün en iyi bilinen alanda göndermesinin sebebi bu. Tamamen teslim almak istiyor. En iyi bildikleri alanda anlıyorlar ki bu mucizedir, sihir değildir. Bunu anlayabiliyorlar. İsa Aleyhisselam zamanında mesela tıp ilmi meşhurdu. Körlerin gözünün açılması, ölülerin diriltilmesi, mesela bugün hala tıp bu seviyeye geldiği halde bunlar mümkün değil. Peygamberimiz zamanında şiir, edebiyat, Kur'an-ı Kerim peygamberimize veriliyor ve herkes susuyor yani. Bütün şairleri susturuyor. Musa'nın asası bütün sihirbazları susturuyor, secdeye kapandırıyor. Kur'an-ı Kerim'den bütün şairleri susturuyor. Birçoğu da Müslüman oldular. Bunun gibi bir kelam söylenemez dediler. O halde Allah Azze ve Celle'nin demek ki sünneti bu. En iyi bilinen alanda. Şimdi bugün de mesela insanların en uzman olduğu alan nedir? Biz bugün mucize gösteremeyiz. Ama var olan bir mucize var da farkında değilsek ne olacak? Gösterebileceğimiz bir mucize belki de var. Biz göstermeyeceğiz. Var olanı göstereceğiz. Bugün en iyi bilinen şey nedir? En çok gelişmiş olan şey dünyada bilim, değil mi? Bilim. Bilim. O halde biz mesela Kur'an'ın bilimsel mucizelerini, mesela bugün fesahatın belagatını anlayacak ne Arap kalmış dünyada, ne öyle bir Arapça bilen Zemahşeri gibi dahiler kalmış dünyada, ne de böyle bir fesahat belagat yönünden insanların çok fazla bir ilgisi de kalmamış. Hatta diyebiliriz ki yani bugün belki en geride kalmış kültürel faaliyetlerden birisi şiirdir. Şair kalmamış ki neredeyse. Kuvvetli, kudretli şair kalmamış neredeyse. Nerede bir Mehmet Akif kalmış yani? Yani şu 80 yıl içerisinde neredeyse tamamen bu tür şeyler bitmiş, çok zayıflamış. Bugün ne var? Bilim. Matematik, fizik, tıp, astronomi çok gelişmiş. O halde biz Kur'an'ın veya Peygamberimizin mucizelerinden bilhassa bilimsel olanlarını gösterebilirsek, mesela Kur'an-ı Kerim o zamandan haber etmiş ve şemsu tecri li mustakarrin leha zalika takdirul azizil alim, güneş hareket ediyor, gidiyor, durmuyor ve şemsu tecri, ama nereye doğru? Li mustakarrin leha, kendine tayin edilmiş bir müstakarra doğru varıp duracağı bir yere doğru ya da bir zamana doğru gidiyor, Vega burcuna doğru diyor uzmanlar. Şimdi Kur'an böyle buyuruyordu. Biz mesela ufakken mektepte ne öğrendik? Güneş duruyor, dünya etrafında dönüyor. Bize böyle öğrettiler. Daha yeni, şu son yıllara kadar bilinmiyordu. Yeni tespit edildi ki dünya ile güneş beraber, güneş sistem olarak dünya bütün diğer gezegenleri, güneş sistemindeki diğer gezegenler Mars, Jüpiter, Neptün, Plüton filan hepsi beraber sistem olarak hareket ediyorlar ve birbirine uzaklaşmıyorlar ve yaklaşmıyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Biz uzaklaşmadığımızdan güneşten ve yaklaşmadığımızdan, zaten uzaklaşsak donacağız. Yaklaşsak zaten yanacağız. O yüzden böyle bir şey olmadığından herhalde güneş duruyor, dünya etrafına dönüyor sanıyordu bilim adamları. Sonra anladılar ki meğer beraber aynı hızla gittikleri için uzaklaşma, yakınlaşma olmuyor. Bu da ayrı bir mucize ve Kur'an'ın dediği çıkıyor. Bilim adamlarının dediğinin doğru olmadığını. Kur'an o zamandan beri söylüyordu. Güneş gidiyor diyordu. Tabii şimdi mesela belki eski alimlerimizden bazıları bunu şöyle anlamış da olabilir. Ve şemsu tecri, yani güneş gidiyor ama nasıl? İşte doğudan doğuyor, batıya doğru böyle bir hareketi var ya. Halbuki o aslında güneşin gitmesi değil. Güneş gidiyor diyor Kur'an-ı Kerim. O ise güneşin gitmesi değil ki, o ne? Dünyanın dönmesi olayı o. O dünyanın dönmesi olayı. Kur'an dünya dönüyor, o ayrı mesele. Dünyanın döndüğüne dair de ona işaret eden ayet var. Ama o ayrı. Burada güneşi söylüyor bilhassa. Tecri fiilinin faili hiyedir ve şemse raciidir. Tekrar yani gidiyor. Gidiyor, kim gidiyor? Güneş gidiyor ve şemsu tecri. Yani dünya dönüyor demiyor ki, o ayrı bir olay. Burada güneş gidiyor diyor yani. Halbuki o güneşin doğudan doğup batıdan batması olayı bu dünyanın dönmesidir. Güneşin gitmesi değildir. Kur'an onu söylüyor olamaz. Ama o zaman bilinmediğinden dolayı belki öyle zanneden alimlerimiz de olmuş da olabilir, bazı tefsir alimlerimiz. Bu da ayıp değil, bunu da kınamaya gerek yok. Çünkü o zaman bu bilinmiyordu. O da öyle yorumlamış da olabilir. Ama bugün ortaya çıktı. Mesela diyelim ki iki denizin karışmaması olayı. Beynehume berzah. Aralarında bir berzah var, bir perde var. Karışmaz diyor ayet. Ve mesela ortaya çıkıyor. Hakikaten de bütün denizlerin, iki denizin birleştiği yerde bir çizgi gibi uzaydan çekilen fotoğraflarda görülüyor. Böyle renk farkı var. Renk farkı. Tabi denizden baktığını göremiyorsun tabi. Uzaydan çekilen fotoğraflarda kendini gösteriyor. Ve o, bu taraftaki balıklarla oranın balıkları farklı. O buraya, o bu oraya geçmiyor. Tuzun su şeyin suyun tuz miktarı buradaki farklı, buradaki farklı. Kimyasal bileşimleri farklı. Halbuki bunun karışması lazım normalde. Karışmıyor. Kur'an'ın dediği çıkıyor. Beynehuma berzah, hakikaten berzah var aralarında, dediği gibi karışmıyor. Bunun gibi mesela Kur'an-ı Kerim halakal insanı min alak buyuruyor. Allah insanı alaktan yarattı diyor. Embriyodan. Ve hakikaten de alak asılı duran demektir aslında. Hakikaten de insan anne karnında böyle bir aşamadan geçiyormuş. Mesela ondan sonraki aşama mudga, çiğnemlik et. Yani mesela bir hamuru çiğnesen nasıl bir şekil alır? Aynen o şekilde. Mudga kelimesini Kur'an niye kullanıyor? Bunu dünya çapında bir doktor büyük bir konferans salonunda bunu insanlara gösteriyor. Ağzına hamuru alıyor, basıyor, çiğniyor, çıkartıyor. Nasıl bir şekil aldı diyor bu hamur. Ondan sonra çocuğun fotoğrafı çekilmiş anne karnında mudga aşamasındayken. Aynısı. Bakın fark var mı diyor. Kur'an neden mudga diyor? Bu Arap'ın her gün kullandığı bir kelime değil mudga. Çocuk için böyle kullandığı bir kelime değil. Bunu kimse bilmiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim nisaukum harsun lekum. Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır buyuruyor. Mesela bunu yanlış anlayanlar sonra bilimin gelişmesiyle Kur'an'ın mucizesini gördüler. Hakikaten de sperm yumurtayla şeyin o adını unuttum, bir madde şey var anne karnında. Neyse ben tam kelimesini bilemiyorum, tıbbi bir kelime. O sperm onun içerisine giriyor ve kapanıyor. Aynen tarlaya tohumun atılması ve üzerinin örtülmesi gibi. Nisaukum harsun lekum, kadınlarınız tarlalarınızdır. Bu kadını aşağılamak değil. Bu çocuğun oluşumunu anlatan bir ayet. Sperm oraya giriyor, üstü kapanıyor ve sonra bir başka sperm oraya giremiyor. Kapanıyor ve oradan tohumun filizlenmesi gibi çocuk filizleniyor. Şimdi hakikaten de tarla gibi değil mi yani? Yani kadının rahminde olan bir olayı anlatıyor. Kadını hor görmek değil. Orada olan bir bilimsel bir olay, harika bir olay var. Kur'an onu öyle bir ifadeyle anlatıyor ki bedevi Arap bile ondan bir şey anlıyor. Tıbbi kelimelerle bunu anlatsaydı kim anlayacak? Biz bile anlamayız. O günkü insan bunu nereden anlayacak yani, tıbbi kelimelerle Kur'an-ı Kerim konuşsaydı. Öyle kelimelerle konuşuyor ki Allah, Arap, bedevi Arap bile ondan bir şeyler anlıyor. Tam anlamıyorsa da bilim gelişince tam anlaşılıyor ama. Gökyüzünden bahsediyor, yeryüzünden bahsediyor, denizin dibindeki karanlıklardan, karanlık üzerinde karanlık, dalga üzerinde dalga diyor Kur'an-ı Kerim. Bizim bildiğimiz dalga yüzeyde oluyor. Nasıl dalga üzerine dalga? Araştırılıyor ki hakikaten de denizin altında da dalgalar varmış. Subhanallah. Dalga üzerinde dalga diyor Kur'an. Bunu peygamberimiz nereden bilecek? Gerek böyle Kur'an'dan, böyle bu tür kitaplar var. Mesela Kur'an en büyük mucize diye kitaplar var. Veya bilim adamlarını baş eğdiren kitap Kur'an. bu türde kitaplarda bu tür ayetler ele alınıyor ve bilimsel olarak ispatlanıyor. Daha birçok sayabiliriz. Konuyu uzatmaya gerek yok. Peygamberimizin hadislerinde de mesela görüyoruz. Tıpla ilgili hadisler var. Mesela daha başka konularla ilgili diyelim ki her sene yağan yağmur miktarı değişmez diyor Peygamberimiz. Bilim adamları hakikaten öyle diyorlar. Araştırmışlar. Her sene yağan yağmur miktarı yanlış hatırlamıyorsam 9.4 trilyon ton. Neyse belki ben yanlış hatırlayabilirim. Sonuçta değişmiyor. Mesela Allah Resulü buyuruyor ki habbetü sevde, yani bu çörek otu her derde devadır diyor. Mesela bugün hakikaten de bu çörek otunun marifetler saymakla bitirilmiyor. Peygamberimiz ne anlar tıptan? İşte bugünün insanına gerek Kur'an'dan böyle bilimsel ayetler, gerekse Peygamberimizden böyle bilimsel hadisler, bir de mesela bugün dünyada bir şey de çok önemlidir, çok konuşulan bir konudur. Nedir o? Mesela insanlardaki ahlakın bozulması çok konuşuluyor. Mesela olayların çoğalmış olması çok konuşuluyor. Mesela medeniyetin kriterleri, işte insan hakları çok konuşuluyor. Mesela bu noktalarda da Kur'an'daki ayetler ortaya konulmalı. Kur'an'ın meydana getirdiği medeniyetin mucizesi gösterilmeli. Ahlak mucizesi. Kur'an nasıl nefisleri tezkiye ediyor? Nasıl bir insan tipi meydana getiriyor? Nasıl insanın derinliklerini biliyor, ona hitap ediyor. Nefsin derinliklerini biliyor. Belli ki bunu gönderen, onu yaratandır yani. Derinliklerde olanları biliyor. Bunları göstermemiz icap ediyor. Yani bugün insanına işte Kur'an'da bilimsel ayetler, işte Kur'an'ın inanç esaslarındaki doğruluk, işte Kur'an'ın emrettiği ibadetlerin faydası, işte Kur'an'ın haram dediklerinin zararları, işte Kur'an'ın koyduğu insani kriterler şunlardır vesaire. Gerek Peygamberimizin hayatından, sünnetinden, gerekse Kur'an'dan. Bunlar böyle ortaya konulsa, bugün insanı hem vallahi hem de billah şaşırır kalır, subhanallah der. Bunu şu an elimizde bizim böyle bir devlet yok. Eğer düşünün ki mesela bu bir başlamış olsa var ya, bir başlasa, bütün dünyada İslam çığ gibi büyüyebilir. Çünkü bugünün insanı daha çok okuyor, daha çok anlıyor. Televizyon var, internet var, şu var, bu var. Yani bunlar gösterirse, bunlar üzerinde çok durulmak şartıyla, bir defa göstermekle değil, üzerinde çok durulmak şartıyla Kur'an ayetleri bilim tarafından doğrulandığı, ispatlandığı yüzlerce ayet, bir tane iki tane değil, gaybi meseleler doğru çıktığı vesaire, bunların hepsi gösterilse, birçok ateist bile kafasında soru işaretleri oluşur. Bu kadar da tesadüf olmaz ya der. Yani hakikaten bir şey var yani. Hakikaten de bir olağanüstü güç tarafından bu Kur'an gönderilmiş gibi yani. Der yani. Düşünmeye başlar. En azından düşünmeye başlar yani. Onun için bu zamanda imanı kuvvetlendirmek için Allah'tan korkutmak ve de korkanların da imanını kuvvetlendirmek veya Allah'ı sevdirmek, Allah'a güvendirmek, Kur'an'a güvendirmek için bu mucizelerin ortaya konulması lazım. Allah Azze ve Celle bu ayetleri niye gönderdi o zaman? O günkü insan bunları anlamıyordu. Demek ki bu ayetler o günkü insanlar için değil aslında. Aslında o ayet ne zaman ortaya çıktıysa özellikle o dönemin insanları için gelmiştir. tüm insanlar için geliyor tabii ki ama özellikle de onlar için gelmiştir. Yani alak kelimesinin, mudga kelimesinin manasını tıp gelişmeden anlayamazsın ki. Kara delikler diye bir kavram astronomi ilminde ortaya çıkmadan sen anlayamazsın ki o ayeti, yıldızların yerlerine yemin olsun ki ayetini, oradakinin kara delikler olduğunu ya da ona benzer bir ilmi mesele olduğunu ilim gelişmeden anlayamazsın ki. O halde o ilim o noktaya geldiği zaman özellikle o dönemin Müslümanları o mucizeyi tüm dünyanın gözüne sokmalı. O dönemin Müslümanlarına düşen bir vecibedir bu. O anın vacibidir. Şu ayet bugün mü ispatlandı? Bugün mü ispatlandı? Bugünün Müslümanına düşen bir vecibedir. O ayeti dünyaya ilan edecek. İşte bizim kitabımız bunu haber etmişti diyecek. Yoksa Allah onu neden koymuş Kur'an'a? İlan edelim, anlatalım diye koymuş. Bu ispat olunduğu zaman özellikle daha da elzem hale gelmektedir. Daha ikna edici olmaktadır. Mesela Firavun'un cesedinin çürütülmeyeceğini Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Şimdi o ceset bulunduğu zaman Kızıldeniz'de üzerinde yapılan ve secdeye kapanmış vaziyette bulunuyor. Şu anda da bir müzede sergileniyor. Kaçırıldı, götürüldü İngiltere'ye. Aslında bu Mısır'ın hakkıydı. Mısır topraklarında bulundu. Hırsızlar kaçırdılar. Secdeye kapanmış vaziyette. Ve kemikleri değil etleri, hatta saçı bile çürümemiş. 3000 yıllık bir mucize. O zaman bunun fotoğrafını Zafer dergisinde yayınlamışlardı. Hala bende durur. Hala saklıyorum. Saçı bile görünüyor. Eti üzerinde, secdeye kapanmış vaziyette ve üzerinde yapılan karbon 14 yöntemiyle yapılan incelemede, üniversitenin yaptığı incelemede 3000 yıllık olduğu tespit ediliyor. 3000 yıldan beri çürümemiş. Ve tam o olayın olduğu yerde, Kızıldeniz'de ve tam 3000 sene evvel olmuştu o olay. Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönem o dönem. Mesela yani bu ayet olmasaydı hani elimizde, hani belki de başka bir cesettir de diyebilirdik. Ama ayet de var elimizde, senin cesedini çürütmeyeceğiz, senden sonraki nesillere ibret olasın diye buyuruyor. Daha bundan açık olur mu? Tam orada bulunuyor ve de zaten Firavun ölürken ne demişti? Ne demişti? İman ettim demişti. Belli ki secdeye kapanmış melun. Ama kabul edilmedi. Demek istediğim şu, bir ayet veya bir hadisteki mucizevi nokta bilim tarafından ortaya çıkartıldığı zaman bunu ortaya koymak, dünya ilan etmek bizim boynumuzun borcudur. Biz insanlara bunun için Müslüman olun demiyoruz. Ama zaten İslam doğru, bu da Kur'an'ın bir mucizesidir, gel gör diyoruz. İslam'ın itikadı budur. Dinle, kabul etmiyorsan kabul etme. Ama bunu da gör, itikadımız da budur, buna inanacaksın. Bu mucize olmasa da sen gene Müslüman olmak zorundasın. Çünkü itikad doğrudur ve Allah'tandır. Demek ki bu zamanda yani mucize göstermek mümkün mü? Mümkün müymüş? Evet, mümkünmüş. Peygamber olmadığımız halde Kur'an'daki mucizeleri gösterebiliriz. Efendimizin hadislerde haber ettiği, sonradan ortaya çıkan, bilim tarafından ispatlanan mucizeleri gösterirsek biz bugün mucize göstermiş gibi olmaz mıyız? Oluruz. Bugün ha peygamber var ha yok. Peygamberimizin sahih bir hadiste haber verdiği bir şeyi bilim ispat ettiğinde bakın gördünüz mü dediğimiz zaman insanlar peygamber varmış gibi hakikaten bundan etkilenir. Gerçekten de böyle mi ya? Bu var mı yani hadislerde? Evet var. Bundan 1000 sene evvel yazılmış hadis kitabında, 1200 sene evvel yazılmış hadis kitabında bunlar var. Mesela peygamberimiz diyelim ki ümmetinin 5 dönemini, 5 dönem yani daha sonrasında ümmetin önündeki olan dönemleri anlatıyor. 5 dönem geçireceğini söylüyor. Ve aynısı çıkıyor. Kendi dönemi, kendinden sonra Raşid halifelerin geleceğini söylüyor. Ondan sonra padişahlığa dönüşeceğini. Ondan sonra zulüm döneminin başlayacağını. 4. Ondan sonra tekrar hilafetin kurulacağını, tekrar İslam medeniyetinin kurulacağını söylüyor. 5. Başka rivayetlerde İsa Aleyhisselam'ın geleceğini de haber ediyor. Gene o da İslam medeniyetinin kurulması demektir zaten. Şu ana kadar böyle olmadı mı? Efendimiz'den sonra Raşid halifeler gelmedi mi? Zalimler mi geldi? Yok. Hakikaten adil halifeler geldi. Peki onlardan sonra hakikaten de padişahlığa dönüşmedi mi? Dönüştü. Babadan oğula geçen sistem başladı. Peki ondan sonra 1920'lere kadar böyle geldi padişahlıkla. Sonrasında peki zulüm hakikaten de başlamadı mı? Son 100 yıldan beri zulüm görmüyor muyuz? 4. Doğru çıktı. Şu anda 4 ile 5'in arasında bir yerdeyiz. Hem zulüm devam ediyor hem de bir taraftan da dünyada İslami hareketler de kuvvetleniyor. İkisinin arasında bir yerdeyiz. Aslında biz şanslı bir nesiliz. İkisini de görüyoruz yani. Bu hadis yeni yazılmamış ki. Bu eski kadim kitaplarda var bu. 1000 yıllık kitaplarda var bu. Bu yeni mi yazıldı? Şimdi mesela bunu söylediğin zaman adam düşünen bir insansa Allah Allah diyecek. Bu hakikaten eski kitaplarda var mı? Evet var. Falan kitapta geçiyor. O kitap ne zaman yazılmış? Onun yazarı ne zaman yaşamış? Bakıyorsun 1000 sene evvel. Allah Allah diyor. Yani belli ki sonradan uydurma bir şey değil. Şimdi bunları da ortaya koymak lazım. Mesela peygamberimiz İran fetholunacak demiş. Mucize. Bizans, Yemen olmamış mı? İstanbul fethedilecek demiş. Ömer şehit olacak demiş. Ali şehit olacak demiş. Ammar'ı bagi bir topluluk öldürecek demiş. Olmamış mı? Hepsi olmuş. Bunları da ortaya koymak lazım. Bunlar Bizans'ın fethi, İstanbul'un fethi ne zaman oldu? 1453. İstanbul'un fethi. Bu hadis ne zaman, hangi kitaplarda geçiyor? 8. asır kitaplarında geçiyor. Yani düşün yani. İstanbul'un fethinden neredeyse 600 sene, 700 sene kadar evvel yazılmış bir kitapta geçiyor. Besbelli ki bu uydurma değil. Bunları ortaya ne kadar koyabildik biz ciddi olarak? Yani ne tevhidi, tabii ki davamız tevhiddir. Asıl onun üzerine duracağız ama Bugünün insanı tevhidi anlatacağız da yanında bunu da sadece bunu anlatmak olmaz. Peygamber tevhidi anlatıyor, yanında da mucize gösteriyor. Öyle değil mi? Şimdi yalnızca mucizeleri anlatan cemaatler töredi. Bütün işi gücü Kur'an'ın bilimsel mucizeleri Tamam, bunlar olsun da muhterem davayı anlat, davayı. Bir kısım yalnız davayı anlatır, bunları ihmal ediyor. Halbuki bugünün insanının buna ihtiyacı var. Çünkü bugün bilim zamanı. Ve bugün mesela dünyada sorun çok, huzursuzluk çok. İslam medeniyetinin kriterlerini anlatma zamanı. Bilimsel mucizeleri gösterme zamanı. Bunları da anlatacağız. Davayı da, ikisini beraber anlatmak lazım. Bir kısmı yalnız davayı anlatıyor, bir kısmı da yalnız bu tür mucizeleri anlatıyor. İkisi de eksik kalıyor. Böyle olmaz. Peygamberimiz hem davayı anlatıyordu, hem de mucizeleri de gösteriyordu. Tek yönlü olmuyor yani. Bugün işi gücü böyle mucizeler tespit etmek olan cemaatler var. İşi gücü bu. Bal arısında şöyle oldu, şunda şöyle oldu, bunda böyle oldu. Tamam. Yani bunlar çok abartma. Kısmen olsun bunlar da. Olsun, anlatalım. Yalnız davayı anlatmıyorsun bak sen. Sen bir gün la ilahe illallah davasını anlatmamışsın. Anlatmıyorsun. Sen sadece mucizeleri ortaya koyuyorsun. Allah'ın varlığını ispat etmeye çalışıyorsun. Ya da Kur'an'ın hak olduğunu ispat etmeye çalışıyorsun. Peki tamam, Kur'an hak da Kur'an'ın davası ne? Onu niye anlatmıyorsun? Bu konu anlaşıldı mı? Yani bugün mucizeler de ortaya koymalıyız, davayı da ortaya koymalıyız. Mucizeden başka işte keramet kelimesi var. Bunları anlattık zaten. İrhasat diye bir kelime var. Bu da bir peygamberin peygamber olmadan evvelki hayatında gösterdiği harikulade olaylar. Mesela İsa Aleyhisselam beşikteyken konuşmuş. Ve yükellimu nase fil mehdi ve kehle. Beşikteyken ve olgunluk dönemindeyken konuşur diyor Kur'an-ı Kerim. Ali İmran suresinde. İsa'nın beşikteyken konuşması. Mesela peygamberimizin göğsünün yarılması. Mesela bir bulutun peygamberimizi takip etmesi vesaire gibi olaylar, bunlar irhasat kabilindendir. Bunlara mucize denmez. Çünkü daha peygamber değillerdi o sırada. Peygamber olduktan sonra gösterdiği harikuladeler mucize sayılır. Maunete gelince bu da Allah'ın bazı salih kullarına verdiği güzel bir takım hallerdir. Mesela işleri rast gider. Mesela tuttuğu altın olur. İşi rast gider. Bu Allah'ın o salih insana verdiği bir yardımdır. Kerametin bir başka şekli yani. Hani keramette biraz daha olağanüstülük vardır. Garip bir olaydır keramet. Mesela diyelim su çoğalır. Mesela bir sürü insan bir bardak suyu içer, bitmez. Mesela bir sürü insan bir tabak yemeği yer, bitmez. Bu biraz daha olağanüstü bir olaydır. Bu maunette ise daha biraz gizlidir, daha biraz küçüktür yani. İşleri rast gider. Kendisi de pek anlamaz. Mesela bir sürü rakipleri vardır. Allah, yani etrafında bir sürü kurtlar vardır yani. Kurtlar Vadisi'nde aslında iş yapıyor. Ama bir bakarsın ki işleri, o kurtları Allah etrafından darmadağın ediyor. Bakıyorsun işler rast gidiyor. Neden Allah ona böyle yardım ediyor? Belki bir görev vermiş, o görevini yerine getirebilsin diye. Mesela bir filmde başrolde oynayan adam hep korunur değil mi? Hiç ölmez o. Senarist onu koruyor. Çünkü ona bir görev vermiş filmde, başrol görevi vermiş. O yüzden onun ölmemesi gerekiyor. Öldü mü film biter. Onun gibi Allah da bir adama görev vermişse maunet de veriyor. Yani onu destekliyor. İşleri rast gidiyor. Düşmanlar ona bir şey yapamıyor. Elleri kolları bağlanıyor. Bir şey yapamıyorlar. Şaşırıp kalıyorlar. Araya zaman giriyor. Unutuyorlar. Allah unutturuyor. Belki bir suikast yapacaklar. Allah engelliyor. Sonra araya bir şey giriyor, unutuyorlar. veya Allah ellerini kollarını bağlıyor, bir şey yapamıyorlar. İş hayatında, İslami hizmetlerde, yani Allah'ın yürü kulum demesi maunettir yani. İhanet de bunun tersi bir durum. Mesela bir sahtekar, işte ben peygamberim yahut da ben veliyim filan derse mesela, ondan sonra Allah da onu rezil etmek için onun dediğinin tam tersi olur. Gözü açılsın der, gözü kör olur. Ondan sonra herkes onun yalancı olduğunu anlar. Bu bir ihanettir. Yani Allah ona, onun, Allah'ın onu rezil etmesi. İhanet burada o manada. Allah'ın ihaneti, yani Allah'ın o yalancının yalancılığını ortaya çıkarması manasında yani. İstidraç da fıskı fucur içinde yaşayan veya kafir olan, fasık olan bir insan mesela olağanüstü bir hal gösteriyor. Yani elinde mesela olağanüstü bir şey gerçekleşiyor. Yani bunu görenler, bu adam nasıl bunu yapıyor filan, veli midir nedir gibi. Halbuki adam fasık. Mesela diyelim ki fasık bir adam şiş sokuyor. Şiş sokuyor ve kanamıyor. Normalde bunu insan yapamaz. Yapıyor. Mesela hatta tabancayı dayıyor. Tak tak tak tak tak, bütün şarjörü boşaltıyor, bir şey olmuyor. Bir arkadaş anlatmıştı. Keleşi dayamış burasına. Bütün şarjörü adam boşaltıyor. Mermi habire çıkıyor. Arkadan belden mermiler çıkıyor. Adama bir şey olmuyor. Bu ne ya? Bu adam muttaki bir adam mı? Bakıyorsun hayır. O halde bu ya insanda olan gizli bir kabiliyettir. Onu keşfetmiş, onu kullanıyor. Ya da bu bir istidrajdır. Şeytandan gelen bir yardımdır. Neyine bakacağız yani? Hayatına. Havada bile uçsa hayatına bakmak lazım. İslam yaşayan bir insansa o bir keramet olabilir. Yaşamayan bir insansa ya onda bir özellik var, fıtri bir özellik var, onunla yapabiliyor ya da şeytanın yardımıyla yapıyor. Bu keramet sayılmaz, istidraç sayılır. İstidraç aslında derece kökünden gelir. İstidraç, yani bir şeyin derece derece olması. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki senestedricuhum min haysu la ya'lemun. Onları bilmedikleri yönlerden derece derece azaba yaklaştıracağız. O da yine istidraç kelimesi var orada o ayette. Nestedricu, istidraç edeceğiz. Yani derece derece. Yani demek ki istidraç ne oluyor? Bir fasık adamın veya bir kafir adamın derece derece aslında azaba yaklaştırılması. O onu belki kendi lehinde bir olay gibi görüyor. Belki onunla övünüyor. İşte ben böyle yaparım işte diye övünüyor. Halbuki onu Allah derece derece azaba yaklaştırıyor. İnne keydi metin diyor. Benim tuzağım sağlamdır. Demek ki istidraç, yani kişinin lehine değil aleyhine bir şeydir. Allah Azze ve Celle yani kendisine mesela bir takım nimetler veriyor, önü açılıyor, makam sahibi oluyor. O hep kendinden biliyor bunları. Marifet benim diyor. Ben zekiyim, o yüzden beni diyor şu makama getirdiler. Hep kendinden biliyor marifeti. Halbuki Allah onu belki de derece derece azaba yaklaştırıyor. Belki de Allah onu defterden silmiş, cehennemlik olduğu belli olmuş. Allah Azze ve Celle o daha da azıtsın diye ona bir takım böyle imkanlar sağlıyor. O da marifeti kendinden biliyor. İstidraç, derece derece azaba yaklaştırılması yani. Güzel bir isim. Yani buna güzel bir o ayetten elde edilmiş ya, o kelimenin mastar hali istidraç, onun seçilmiş olması da güzel denk gelmiş, yani güzel olmuş. Yani başka bir kelime de kullanılabilirdi ama istidracın kullanılması hoş olmuş gerçekten de. Yani çünkü derece derece Allah aslında ona, Allah'ın ona verdiği nimetler aslında onun lehine değil. O lehine zannediyor. Yapıyorum, ediyorum, olacak filan zannediyor. Halbuki uçuruma doğru gidiyor. Gaza bastıkça basıyor, bastıkça basıyor. Halbuki uçuruma doğru gidiyor. Bir bakıyor ki uçurum. Artık durduramıyor. Bu gibi yani fasıklara verilen olağanüstü bir takım haller nimet değil denilmek isteniliyor. Derece derece azaba götürülmesidir. Çok güzel bir isim olmuş yani bu istidraç. Mesela Hazreti Ömer'e ganimetler geliyor. Ya Rabbi diyor, korkarım ki bu istidraç olmasın. Sana sığınırım. Bu nimetler yani senin rahmetin olaydı. Ya bir gazapsa, ayağımızın kayması için bir imtihan ise, ya senin defterinde kötülerden yazıldıysak, bizim kalemimizi kırdıysan, cehennemlik olduysak, o yüzden bize veriyorsan bu nimetleri, sana sığınırım ya Rabbi diyor. Takvaya bak yani. Hazreti Ömer cennetle müjdelenmiş bir insan, korku içerisinde, korku ve ümit içerisinde sürekli. Ya diyor yani bu aleyhimde bir şeyse, takva işte bu, namaz kılmak değil, sakal bırakmak da değil, cübbe sarık da değil, takva işte bu. Ama adam nasıl anlıyor takvayı? Diyor ki mesela bir tanesi, geçen de yanıma geldi birisi, diyor bizim şeyhimiz diyor, ismini vermeyeceğim, bizim şeyhimiz diyor, diyor ki benim bir sünneti terk ettiğimi görürseniz peşimden gelmeyin. Dedim ki benim bildiğim o böyle söylemez. Bu tamamen kibirdir. Bu ne demek yani? Bu ne demek? Tarikat demek, takva demek, tevazu olmak lazım gelir. Yani sen tevazu değil kibire ulaşmışsın. Eğer böyle söylüyorsa gerçekten kibirlenmiş demektir. Kendini bir şey zannediyor demektir. Öyle dediğini zannetmiyorum. Diyorsa da yanlış söylemiş olur. Bu kibirdir. Ve bir tane sünneti terk edince peşinden gidilmemesi hangi delile dayanıyor? Kitaplar meydanda bir insanın peşinden ne zaman gidilir? Ne zaman terk edilir? Bir sünneti terk ettiği zaman bir insanın peşinden gidilmez, terk edilir diye bir şey var mı? Ve hangi insan tüm sünnetleri yapıyor, yapabilir? O zaman dünyada bir tane lider kalmaz. Mantıksızlığa bak, lafa bak, şu kibre bak, şu büyüklenmeye bak. Cübbeyi giyince kendini, eğer böyle söylüyorsa kendini ne zannetmeye başlıyor? Ben onun böyle dediğine inanmıyorum. Etrafındakilerin uçurması. Şeyh uçmaz, mürit uçurur misali. Yani bir takva bir insan der mi ki ben bütün sünnetler yapıyorum, benden daha takva yok manasında yani. Yani verilen nimeti Hazreti Ömer korku içerisinde karşılıyor. Acaba diyor Allah bizi imtihan ediyor olmasın, kalemimiz kırılmış olmasın, bu ganimetler yüzünden azıp da cehennemlik olmasak, acaba böyle bir şey için olmasın, korku içerisinde. Ama bakıyorsun birileri böyle havasından geçilmiyor, bizden kral Müslüman yok diyor. Bak bak bak bak. Yani bir tenkit yapıldığı zaman şu sizde zayıftır, bu yönünüzü kuvvetlendirin diye kardeşçe bir tavsiyede bulunduğun zaman, onlarda şu yön zayıftır dediğinde onlardan kral Müslüman mı var diyor Türkiye'de. Dedim bırak şu krallığı, padişahlığı da, bir kere zaten kral Müslüman böyle konuşmaz. Bu ne kibir ya? Bu ne kibir? Yani tarikat demek tevazudur. Sen herkesin elini öpüyorsun güya, tevazu sahibi olacağım diye. Ama meğer sendeki kibir kimsede yok. Sen diyorsun ki yani sen tarikata girerken tevazu sahibi olmak için girmiştin. Ama öyle bir noktaya gelmişsin ki biz tarikatçıyız, sen kim oluyorsun gibi. Böyle bir noktaya gelmişsin. Sen tarikatçı olamamışsın. Sen derviş olamazsın. Yunus Emre'nin dediği gibi senden hiçbir şey olmaz. Onlardan kral Müslüman yok diyor. Ya, kim kral, kim padişah onu Allah bilir. Sen bunu mu öğrendin tarikatta? Yani cübbe giyiyorsun, sarık sarıyorsun diye. Senden kral Müslüman yok demek mi oluyor? Ne biçim konuşuyorsun sen böyle? Birisi, 60 yaşlarında birisi, birkaç kitap yazmış birisi bana dedi ki, ben dedi gençken dedi tarikatçıydım dedi. Yanımıza gelen herkesin, dergahta herkesin dedi elini öperdik. Hatta elini vermezse içeriye kilitlerdik. Kapıyı üzerine örterdik, kapıyı kilitlerdik. Adamı yere yatırırdık, üzerine çıkardık. Elini ayağını öperdik. Neymiş? Tevazu sahibi olacağız. Kibirden kurtulacağız. Fakat dışarı çıktığımız zaman burnumuzdan kimseye kıl aldırmazdık. Bizden takvası yok, sen kim oluyorsun derdik. Vallahi aynen ben bunu gördüm. Bizden kral Müslüman mı var diyor adam. Onlar diyor da kendi onlardan olduğu için kendini kastediyor yani. Kendisi de onlardan, yani biz demek istiyor aslında. Ben diyecek de diyemiyor, onlar diyor. Onlardan kral Müslüman mı var diyor. Ne biliyorsun sen, var mı yok mu? Yani bu nasıl bir kibir? Sen keşke o sakalı da bırakmayaydın. Keşke bu cübbeyi de giymeyeydin. Keşke bu takkeyi de takmayaydın. Keşke böyle de konuşmayaydın. Keşke böyle Allah'a zikretmeyeydin. Bu kadar kibirli olmayaydın. Yani bu iş ne takkeyle olur, ne çok namaz kılmakla olur, ne cübbeyle olur. Bu iş kalple olur, nefsi terbiyeyle olur, cihatla olur, mertebe kazanmak bununla olur. Sen o yolla 60 yılda 1 metre mesafe alırsın. Bu yolla, cihat yoluyla, faaliyet yoluyla, davayı anlatma, tevhidi anlatma yoluyla bir Müslüman 1 yılda seni gelir geçer. Sen kanı arabasıyla yürüyorsun. Öbürü uçakla seni gelir geçer. Sen ne konuşuyorsun kral Müslüman falan? Bir kere kral Müslüman böyle konuşmaz. Ben kral Müslümanım demez. Sen bunu kimden öğrendin? Bu nasıl tarikat ya? Tarikat mı buna bunu verdi? Hayır, kendileri böyle oluyorlar. Hiçbir şeyh böyle konuşmaz. Bizden kral Müslüman yok demez. Bu müritlerin cehaleti. Mucize ile harika arasında, harikalar arasında fark nedir? Diğer harikalar, yani mesela bir keramet, bir maunet, her neyse, bazen istidraç. Mucizede birisi peygamberlik iddia etmektedir. Keramette ise böyle bir iddia söz konusu değildir. Veya istidraçta yalancı bir insandır. Yani mucize gösteren dürüst bir insandır ve peygamberim ben diyen bir insandır. Olağanüstü bir hal gösterir ve benzeri getirilemeyen bir şey yapar. Bu mucize olur. Bir fasık, bir yalancı peygamberim derse bununla anlaşılır. Hem mucize gösteremez, hem de zaten yalancılığı belli olduğu için yaptığı olağanüstü haller de istidraç sayılacaktır. Kerametle mucizenin bir farkı şu aslında. Mucizeyi gösteren peygamber, kişi peygamberlik iddia eden bir kişidir. Kerameti gösteren böyle bir iddiası yoktur. Ve mucize meydan okunarak gerçekleştirilir. Keramet çoğu zaman veli kendisi de bilmez keramet gösterdiğini. Yani peygamber meydan okur. Ben peygamberim ve peygamberliğimin delili olarak size şu zamanda şunu göstereceğim der. Onu öyle gösterir. Veli ise böyle bir şey yapmaz ve yapamaz. Hem peygamberlik iddia etmez, hem de meydan okumaz. Yani mesela gelin size bir keramet gösterisi yapayım demez. Ama peygamber gelin size mucize göstereyim der. Çünkü peygamber peygamberliğini ortaya koymak zorundadır. Kendisinin gizlenmesi caiz olmaz. Ama velinin kendini gizlemesi gerekir. O yüzden veli başkadır. Yani velinin keramet gösterme tarzı başkadır. Peygamberin mucize gösterme tarzı başkadır. Evet.
Reenkarnasyona bir çeşit sinirleş diyebilir miyiz?
Hayır. Reenkarnasyon denilen olay tamamen yalan bir olaydır. Yani orada bir istidraç söz konusu değil. İstidraçta bir olağanüstü hal var gerçekten de, ama yapan kişi fasık. Reenkarnasyon ise bir yalandır. Reenkarnasyon nedir? Eski adıyla tenasüh Arapçasıyla, yani ruhun geçmesi olayı. Güya birisi ölüyor, onun ruhu ondan sonra mesela doğan bir çocuğa geçiyor. Bu akide küfürdür. Bunu ortaya atanlar niye ortaya attılar? Ahireti inkar ettirmek için. Yani insan hiç ölmüyor. Tekrar dünyaya geliyor, bir daha ölüyor, bir daha geliyor. O halde ölmüyor demek için. Ahireti inkar etmek hedefinde o vardır yani reenkarnasyonun. Bu olağanüstü bir olay değil. Çünkü böyle bir olay yok zaten. Her ne hikmetse bu hep aynı kesimde oluyor. Alevilerin bir kolu olan Nusayriler, bizim Adana'da fellah denilen kimselerin arasında, her ne hikmetse bir tek onların çocuklarında oluyor bu. Diyor ki mesela çocuk, tabii büyüklerine öğrenmiş besbelli. Onu ikna etmişler. İkna etmişler. Çocuktur zaten, aklı erdiği yok. Diyor ki mesela ben eskiden şofördüm diyor. Çocuğun yaşı daha 5 mesela, 5-6 yaşlarında. Ona bunu söyletiyorlar. Ben evvelden şofördüm diyor. Allah Allah diyor herkes. Demek ki bir daha dünyaya gelmiş. Peki bu neden hep sizin aranızda oluyor da hiç bizde böyle bir şey olmuyor? Mesela bu kadar adamsınız burada. Mesela hiçbirinizin başına böyle bir şey geldi mi? Mesela hiçbiriniz hatırlıyor mu eski hayatını? Mesela evvelden başka bir meslekteymiş, ikinci kez dünyaya gelmiş filan. Var mı böyle bir şey hatırlayan? Neden hep onların arasında bir mahallede oturuyorlar? Kapalı bir kutu, kapalı bir toplum. Hepsi birbirinden etkileniyor. Bir kısmı kasıtlı çocuklara bunu ezberletiyor, bir kısmı da çocuktur, ondan bundan duyduğu için öyle konuşuyor. Neden bizimkiler böyle konuşmuyor? Neden biz böyle bir şey başımıza gelmedi, böyle bir şey hatırlamıyoruz? Bir tek onlara mı oluyor yani bu olay? Yani bu reenkarnasyonun istidraçla bir alakası yok, çünkü böyle bir olay yok. İstidraç olan bir olaydır. Bir fasığın eliyle gerçekleşen olağanüstü bir olaydır. Oluyor, gerçekten oluyor yani. Reenkarnasyon gibi yalan değil yani. Evet, mucizeler gerçekleşirken hiçbir cihaz, bir ham madde kullanılmaz. Allah'ın emriyle direkt olarak olur. Ve yüksek bir ahlaka sahip dürüst insanlardır, muttaki insanlardır mucizeyi gösterenler, yani peygamberler. Dolayısıyla diğer harikalarla arasında bir de böyle bir fark vardır. Yani hiçbir şey kullanmazlar. Allah'ın ol demesiyle olur yani. Kerametle de farkını demin söyledim. Yani veli, ben veliyim deyip de benim kerametim var, gelin size ispat edeyim demez. Meydan okuyaraktan gerçekleştirmez. Ama mucizeyi gerçekleştiren peygamber meydan okur. Okumak zorundadır. Peygamberliğini ilan etmek zorundadır. Çünkü ona iman etmek herkesin boynunun borcudur. Ondan dolayı iman etmek zorundadırlar. Onun için peygamber de tevazu gösteremez. Kendisinin peygamberliğini açıkça ortaya koymak zorundadır. Yani birinde meydan okuma var, birinde yok. Evet.
Hocam, mucizede hiçbir araç kullanılmaz ve herhangi bir sebebe binaen yapılmaz. Mesela Hazreti Musa'nın asasını atması bir araç olarak sorulursa, yani bu işte...
Hayır, orada araç derken şu, mesela peygamberimiz de diyelim parmaklarından su fışkırıyor. Bu bir aracın kullanılması değil. Araç nedir? Yani üzerinde çalışma yapılmış, bir sürü teknolojik faaliyetler yapılmış üzerinde, onunla yapılan bir şey. Bu bir odun parçası yani. Üzerinde bir şey yapılmamış yani. Bunu bir araç olarak görmek akıllı bir adamın işi değil yani. Böyle araç mı olur? Bir odun parçası yani. Üzerinde bir teknoloji var mı yani? Mesela diyelim ki asayla denize vuruyor. Deniz yarılıyor. Şimdi bu bir araç sayılır mı yani? Araç dediğimiz ne? Mesela diyelim ki havada uçuyor. Ama mesela neyle uçuyor? Uçakla uçuyor yani. Şimdi bu bir araçtır ve bundan dolayı bu mucize sayılmaz. Araç böyle bir şey. Yoksa odun parçasını denize vuruyorsun, bu araç mı sayılır? Yani onu kullanmasa da elini vursa gene olur. O zaman da el araç olmuş olacak. Bunlar araç sayılmaz. Araç dediğimiz şey adam akıllı araç, yani bildiğiniz araç. Öyle bir şey kullanmazlar. Evet. Mucizeyle keramet arasındaki farkı da söyledik. Daha bazı farklar da söylenebilir. Kerametle istidraç arasındaki farkı da aslında ifade ettik. Ve şunu da, bir konu daha var aslında. Velilerin kerametlerini nasıl değerlendirebiliriz? Bunların kerametlerini sınıf sınıf değerlendirmek lazım. Her veliye verilen keramet aynı nev'iden değildir. Aynı sınıftan değildir. Mesela İmam-ı Azam'ın kerameti ile Abdülkadir Geylani'nin kerametinin çeşidi farklıdır. Nev'isi farklıdır. İmam-ı Azam'ın en büyük kerameti, yani 1250 sene evvel ölmüş, hala fetvalarına istifade ediliyor olması, dünyaya ışık tutuyor olması, bu en büyük keramet bu yani. Yani suyu çoğalsa, yemeğe çoğalsa ne olacak? Su da çok memlekette, yemek de çok. Ondan bir şey olmaz yani. Ama bu keramet çok daha büyük bir keramettir ve de veliden veliye demek ki verilen keramet değişik olabiliyor. Yani mesela ilim sahibi olan bir veliye verilen keramet ile ilim sahibi olmayan bir veliye verilen keramet arasında da fark olur. Yani İmam-ı Azam bir velidir ama aynı zamanda alimdir. Ona verilen keramet ona uygun bir keramet. Asırlar sonrasına hitap ediyor fetvalara. Ama alim olmayan bir veliye verilen keramet onun branşına göredir yani. Branşı neyse ona göre. Ya mesela diyelim ki fizik alanında çalışan bir insana Allah nasıl bir icat yapmayı nasip eder? Fizik alanında bir icat yapmayı nasip eder. Mesela kimya alanında çalışan bir bilim adamına Allah nasıl bir icat yapmayı nasip eder? Kimya alanında. Çünkü onun branşı odur. Aynı şekilde velilere de Allah-u Teala keramet verirken onun alanına uygun verir. Yani her velide her türlü keramet olmaz. Bazı velilerde olan keramet birçok insanın keramet olarak görmediği bir keramet de olabilir. Onun branşı odur. O alanda gelişmiş bir insandır. Onun kerametini kendi alanında aramak lazım. Yani fizik adamının başarısını kendi alanında aramak lazım. Bir fizikçinin tıp alanında başarısı yoktur deyip de işte bunun başarısı yok demek olmaz. O tıp alanında tabii ki başarılı değil. Ona zaten öyle bakmak yanlış. Ona fizik alanında başarılı mı diye bakmalısın. Bir tıp bilim adamına da tıp alanında başarısı var mı diye bakılmalı. Fizikte başarısı var mı diye bakılmaz. Onun için veliler kısım kısımdır. Bir kısım velilerin kerameti bir alanda olur, diğer alanlarda olmaz. Bir başka velinin kerameti de kendi alanında olur, öbürünün alanında kerametleri olmaz. Bu gayet normaldir.